Ayrım 10.
Bu ne?
Eğer dediğiniz gibi olsaydı Ömer arkada, diğerleri önde olurdu. Galiba o da düşmana iltihak etmiş. Yazık. Kaybımız büyük. Bu gelişin manası nedir ya Ömer? Pek anlayamadık.
Hazreti Ömer unutulmaz ihtarını yaptı. Allah düşmanlarının yüreğine korku düşerken müminlerin içine serin sular serpiliyordu.
Müminlere ilişenin kellesini uçururum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Beni bilen bilir. Bilmeyen bilsin ki Ömer İbnül Hattab'ım. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen şöyle gelsin.
O gün Müslümanlar Kabe'de ilk defa cemaatle namaz kıldılar. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in hak yola girmeleriyle İslamiyet kuvvet buldu ve yayılma nispeti çoğaldı. Çığ büyüyor, sel çoğalıyordu. O deminki ışık bir güneş gibi çölün ortasından yükselmeye başladı. Kureyş kafirleri İslamiyet'in günden güne güçlenmesi karşısında hayli telaştalar.
Müslümanlardan ve ayrıca onları himaye eden Haşim oğullarıyla Abdülmuttalip evlatlarından bundan böyle kız almayalım ve onlara kız vermeyelim.
Onlara yiyecek, giyecek, kullanacak hiçbir mal satmayalım.
Yetmez! Bunlar düşmanımız. Mekke'deki akrabalarını ziyaret etmelerini de yasaklayalım.
Muhammedilerin hiçbir sulh teklifini kabul etmeyelim. Tamam mı?
Tamam, kabul ediyoruz. Tamam, kabul ediyoruz.
Bisetin 7. senesi ve Muharrem ayının 2. günüydü. Müşrikler saydıkları şartları bağlayıcı ahdname haline getirerek kağıda geçirdiler. Kararı 40 aşiret reisi mühürleriyle tasdik ettikten sonra ahdname bir muhafazaya sarıldı ve Kabe duvarına asılarak yürürlüğe kondu. Bundan sonra kimsenin karar dışına çıkması mümkün değildi.
Azgın düşman Ebu Talip mahallesini kuşatma altına aldı. Bölgenin dışına çıkan bir mümini yakalayınca ona esir muamelesi yaparak işkence ediyor. Abluka altındaki insanlar haç mevsimi dışında şehre inemiyordu.
Ebu Talip mahallesi yokluk ve açlık diyarı olmuştu. Tarihin kaydedebileceği çok nadir zamanlardan biri yaşanıyordu. Vah o zamanı karartıp kendi alınlarına kara leke çalanlara.
Günler, aylar geçti. Kuşatma kaldırılmadı. Müminlerin vaziyeti gitgide kötüleşmekte.
Bu yüzden Resulullah 80'i erkek, 10'u kadın 90 kişinin Habeşistan'a göçmelerine izin verdi. Bu 90 Müslüman, 1001 tehlikeyi göze alarak gayet gizli bir şekilde Mekke'den ayrılarak Habeşistan'a vardılar. Bir grup müminin Arabistan'dan çıktığını öğrenen İslam düşmanları öfkeden küplere bindi.
Kureyş kafirleri, Habeş hükümdarı Necaşi'ye temsilci yollayarak Müslümanları geri istemeye karar verdiler. Bu maksatla iki kişi gidecekti. Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rebiya.
Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rebiya, Habeşistan'a vardıklarında kendilerine tembih edilenleri harfiyen uyguladılar. Evvela yüksek dereceli memurlarla sarayda görevli din adamları getirilen hediyelerle kendi yanlarına çekildi. Sonra bunların yardımıyla Kureyş elçileri Necaşi tarafından huzura kabul edildi.
Aziz majesteleri, memleketimizden bir kısım kadın ve erkeğin kaçarak devletinize iltica ettiği malumunuzdur. Bu asiler bizim dinimizden çıktıkları gibi sizin dininize de girmemişlerdir. kendi aralarında bir din uydurup ikilik çıkardılar. Bizi size Arapların en seçkin insanları yolladı. Ricaları, suçluları iade etmenizdir. Devletinizde nifak ve huzursuzluk çıkarmalarından endişeliyiz. Yanımıza yeter miktarda asker verirseniz, isyancıları alarak geri döneceğiz. Maruzatımız bundan ibarettir.
Aziz Patrik, siz ne diyorsunuz?
İade etmelisiniz efendimiz.
Devletimize sığınan insanlar siyasi suçlulardır. Onların da fikirlerini almak lazım. Buraya çağırıp iki tarafı da dinleyelim. Siz muhterem sefir hazretleri, söyler misiniz bu uydurma dediğiniz dinin peygamberi kimdir?
Muhammed.
Muhammed. Son bir dinin vahyedileceğini, nebisinin bu isimde olacağını, milletinin onu hicret etme mecburiyetinde bırakacağını biliyorum. Demek son peygamber zuhur etti. Evet, az evvel dediğim gibi en güzeli onları da buraya çağıralım. Yüzleşin. Bakalım bizi kim ikna edecek?
Melik'in emriyle çilekeş müminler de huzura getirildi. Muhacirlerin emirliğini Cafer bin Ebu Talip radıyallahu anh yapıyor. Her biri bir vakar timsali. Eğilmediler ve secde etmediler. Hükümdarı sadece Allah'ın selamıyla selamladılar.
Şu elçiler huzuruma girdiklerinde yeri öperek saygılarını sundukları halde siz sadece sözle selam verdiniz. Bunun sebebi nedir? Halbuki onlar da siz de aynı millettensiniz.
Biz Müslümanız. Bizim dinimizde insan insana secde etmez. İtikadımıza göre böyle bir hareket haramdır. Peygamberimiz secde yalnız ve ancak Allah'a mahsustur ölçüsünü koymuştur. Biz bu ölçünün dışına çıkamayız. Bununla beraber hareketimiz hazretlerine hürmetsizlik şeklinde tefsir edilmemeli. Çünkü biz zat-ı devletlerini Allah'ın selamı ile selamladık. Biz müminler birbirimizi de bu kelimelerle selamlarız.
Pekala. Sorduklarıma cevap veriniz. Buraya niçin geldiniz? Tüccar değilsiniz. Bizden bir şey de istemiyorsunuz. Bu elçiler neden sizi geri götürmeyi murad ediyorlar?
Devletim, şu adama sorunuz. Biz sahibinin yanından firar etmiş köleler miyiz ki bizi yakalayıp efendilerimize iade edecekler?
Ey Amr, bunlar köle mi, hür mü?
Hür insanlar efendimiz.
Şu adama sorunuz. Biz herhangi bir kimsenin kanını mı döktük ki bizi götürüp kan sahibine teslim edecekler?
Ey Amr, bunlar katil mi?
Hayır efendimiz.
Şu adama sorunuz ki biz birinin malını mı elinden aldık da bizi hak sahibine götürecekler?
Ey Amr, mülteciler hırsızlık veya gasp veya talan gibi bir cürüm ika ettiler mi? Şayet bunların bir borcu varsa miktarı ne olursa olsun ben ödemeye hazırım.
Hayır efendim. Ne sayılan suçları ne de borçları var.
Ey Amr, öyleyse siz bu insanlardan ne istersiniz?
Biz ve onlar aynı dindeydik. Yolumuzu bırakarak Muhammed'e tabi oldular. Ve dinimize, milletimize isyan ettiler. Bu yüzden cezalandırılmaları lazım. Onlar suçlu efendimiz. Kureyş onların cezasını verecek.
İnsanların ellerine kelepçe, ayaklarına zincir vurulabilir. Ama vicdanları nasıl kilitlenir? İmanlarına nasıl hükmedilir? Zorla, zorbalıkla insanları kendiniz gibi inandıramazsınız. Ey Cafer, dininizi niçin terk ettiniz? Ecdadınızın yolundan ayrılmış fakat Hristiyan da olmamışsınız.
Hükümdarım, biz cahil insanlardık. Heykellere tapar, leş yer, elmas yüzlü kız çocuklarını zerre kadar acımadan diri diri toprağa gömer, akrabalarımızla alakamızı keser, komşularımıza kötü davranır, kuvvetli olanlarımız zayıfları ezer, merhamet nedir bilmezdik. Peygamberimizin tebliğine kadar bu hal üzere devam ettik. Dinimiz bu aşağılık şeyleri bize yasakladı.
İman ettiğiniz bu din nasıl bir şey?
Bu dinin ismi İslamiyet'tir. Dinimizde heykellere tapmak, yalan söylemek, adam öldürmek, yetim malı yemek, iftira etmek haramdır. İslamiyet, ana babaya hürmetkar olmayı, akrabayla iyi geçinmeyi, komşuya hürmet etmeyi, evlatlar arasında kız erkek farkı gözetmemeyi, ve daha nice şeylere emir buyurmaktadır. Biz kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberimizin yapınız dediklerini yapmaya, yapmayınız buyurduklarını terk etmeye başladık. İbadetlerin en büyüğü namazla şereflendik. Bu sebeple putperestler biz hak din mensuplarına düşman oldu ve akıl almaz kötülüklere başladılar. Bizleri İslamiyet'ten rücu ettirmek gayesiyle işkenceler yaptılar. Müslümanları ablukaya alarak onların başka insanlarla görüşmelerini, alışveriş yapmalarını yasakladılar. Bugün bile yalnız yakaladıkları müminlere yine gaddarca işkence yapıyorlar. Aç bırakarak dize getirmek maksadıyla başlattıkları kuşatma aylar geçtiği halde hala sürüyor. Bir yolunu bularak dinimiz uğruna yurdumuzu ve yuvamızı terk edip ülkene ve adaletine hicret ettik. Eğer bizi onlara teslim ederseniz işkence ede ede öldürecekler. Bunu bilmenizi isteriz.
Peki Cafer. O bahsettiğin Kur'an'dan biraz okur musun? Bakalım ne diyor?
Cafer radıyallahu anh hazretleri uhrevi bir havayla Meryem suresini okumaya başladı. Mübarek ve muhteşem ayetler ruhlarda yankılanıp gönüllere akıyordu.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazî أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
Siz ağlıyorsunuz Haşmetli.
Kainatın en güzel sözleri bunlar. Hiç şüpheniz olmasın ki bunlar bir hak din mensupları. Musa ile İsa peygamberler de aynı hakikati söylüyorlardı.
Ama nasıl olur efendim?
Sen sus Amr! Şunu iyi bilin ki bu yeni dinle eski hak dinler aynı kandilden yükselen ışıklar gibi. Aralarında ancak bir kıl kadar fark var.
Dedi ve Müslümanlara döndü.
Sizi tebrik ederim ey Müslümanlar. Yolunda olduğunuz Nebi'nin hak peygamber olduğuna ben de iman ediyorum. Meryem oğlu İsa da onu haber veriyordu. Mümkün olsaydı der hizmetine girer, ayaklarını yıkarım. Habeşistan'ın istediğiniz yerinde hür ve huzur içinde yaşayınız. Haydi, güle güle gidiniz.
Bize Müslümanları teslim etmenizi beklerdik majeste.
Getirdiğiniz hediye kılıklı rüşvetinizi de alarak buradan çıkınız.
90 Müslüman hürriyete kavuşurken Mekke'de neler oluyordu? Ebu Talip mahallesinin etrafındaki kuşatma çemberi kuş uçurtmuyor.
Yiyecek giyecek sıkıntısı had safhada. Kuşatma 3. yıla girdi. Ne olacak? Bu işin sonu nereye varacak? Bu suali sadece muhasara altındaki mümin veya haşimiler değil, bazı Kureyşliler de kendi kendine sorup derinden derine rahatsız olmaktadır. Hakim bin Hüzzam da böyle düşünüyor. Bu düşüncenin dürtmesiyle bir yolunu bulup akrabalarına bir yük gıda maddesi gönderdi. Yiyecek yerini buldu.
Rabbimiz bir iyiliği karşılıksız bırakır mı? Hele o iyilik Resulü ile çilekeş ilk Müslümanlara yapılıyorsa. Hakim bin Hüzzam, Ebu'l-Bühter bin Hişam ve Ebu Süfyan duydukları o vicdan sızıları sebebiyle daha sonra İslam'la şereflendiler.
Ahdname dedikleri Kabe duvarına asılı şu paçavra artık yırtılıp atılmalıdır. Hişam bin Ömer bu kağıdı yırtmak için kendi kendine fikirler yürütüp planlar yapıyor.
Hişam bin Ömer birkaç gün sonra Zübeyir bin Ümmeyel Mahzumi'ye geldi ve düşüncesini ona açtı.
Ey Zübeyir, senin vicdanın hiç sızlamıyor mu? Bak sen bolluk içinde yüzüyorsun. Halbuki halaların ne halde? Bir tas çorbaya, bir eski entariye muhtaç hale geldiler. Şu Ebu Cehil'in ettiği doğru mu? Bunu içine sindirebiliyor musun?
Doğru. Bu insanlık değil. Şayet bana yardım eden olursa o ahdi bozmaya çalışırım.
Ben hazırım.
İki kişi az olur. Bir kişi daha bulamaz mısın?
Bulabiliriz. Nevel bin Abdümenaf'la bir görüşeyim. Hemen gidiyorum. Ey Nefel, olup bitenler seni rahatsız etmiyor mu? Bak şu gün bir kısım aptı menaf evladı açlığa mahkum edilmiş. Ölümleri bekleniyor. Sen ne yapıyorsun hiç?
Ama ben yalnız bir insanım. Ne yapabilirim?
Hayır, yalnız değilsin. Zübeyir de var. Böylece üç kişi oluyoruz.
Sonra üç kişiye iki kişi daha eklendi. Ebu'l-Bühteri ile Abdülmuttalip bin Abdülaziz. Bu beş kişi kafa kafaya verip bir güzel plan yaptılar. Ertesi gün Kureyşlilerin en kalabalık olduğu saatte Zübeyir onlara bir nutuk irad ederek kendilerini tesir altına almaya çalışırken gönül birliği ettiği diğer dört arkadaşı meclisin dört ayrı yerinde bulunacak ve buradan yüksek sesle Zübeyir'e destek vereceklerdi.
Öyle yapıldı. Kabe'nin önündeyiz. Kureyş'in kalabalık olduğu saatler. Birden bir ses.
Ey Mekkeliler! Zübeyir değil mi bu? Ey Mekkeliler! Bir düşünün. Biz refah içinde yüzerken akrabamız olan insanlar muhasara altında açlıktan neredeyse kırılır hale geldiler. Onlar tam 3 senedir her varlıktan mahrum olarak sıkıntıları göğüslüyorlar. Çocukların ne suçu var? Onlar bile çekiyor. Bu ağır zulüm bitmeli. Bu hata düzelmeli ve ben bunu düzelteceğim. Ahname dediğimiz zalim paçavrayı Kabe duvarından alıp parça parça etmeden, bu kararın meriyetine son vermeden buradan ayrılmayacağım.
Ne diyorsun sen? Ne diyorsun?
Ahname'yi yırtmak kolay mı?
Yalan! Yalan söylüyorsun.
Sen yalan söylüyorsun Ebu Cehil. Biz zaten anlaşmaya ta o günden muhaliftik.
Anlaşmayı asla istemiyoruz.
Ona uymayacağız.
Doğru. Ahname'yi
bana getirin.
Ebu Talip Ahname'yi ne yapacak? Neden istiyor?
Yeğenini teslim etmeye geldin değil mi? O ölmeden bu ikiliğin bitmesi imkansızdı.
Ey Kureyş! Şu anlaşmayı siz kaleme aldınız ve yine siz mühürlediniz öyle mi?
Evet, biz yazdık. Reislerimiz de mühürleriyle tasdik ettiler.
Yeğenim bir güvenin anlaşma metnini yediğini, sadece Allah yazılı kısmın sağlam kaldığını haber veriyor. Ben kendisine inanıyorum. Ama dediğinin aksine kağıt sağlamsa Muhammed'i size getirip teslim edeceğim. Şayet dediği doğruysa anlaşmanın hükmü kalmasın diyorum. Razı mısınız?
Topluluğun öncüleri bir taraftan merdiven kurarak ahdnameye uzanırken bir taraftan da Ebu Talib'in dedikleriyle inceden inceye alay ediyorlardı.
Böcek kağıdı yiyecekmiş ama Allah isminin geçtiği yerden korkup orayı öylece bırakacakmış. Ne hayal ya.
Anlaşmayı indirip kulübünden çıkardılar.
Anlaşmayı indirip kulübünden çıkardılar da.
Hayret edilecek ne var büyü işte. Anlamıyor musunuz? Benzerlerine kaç kere şahit olduk. Bu da onlardan biri. Hadi herkes dağılsın. Hadi herkes içine baksın. İşine baksınmış. Hayır, artık anlaşma hükümsüz kalmadan bir yere gitmeyeceğiz.
Doğru söylüyor, bu iş buraya kadar. Akrabalarımız kuşatma altında bitip mahvoldu.
Böyle bir ahdi istemiyoruz. Anlaşmaya razı değiliz.
Kureyş'in çoğunluğu onlara katıldı. Kağıdı paramparça ettikten sonra kuşatma hattına saldırarak çemberi yardılar. Kimse itiraz edemedi. Zira itiraz bir isyan, büyük bir iç kavgaya sebep olacak ve belki de müminleri çoğaltacaktı. Bisset'in 10. yılına girerken Müslümanlar açlık ve yokluk imtihanını da vermiş oluyorlardı. Ebu Talip hasta. Hastalığı evde her şeyi değiştirdi. Mekke reisinin cıvıl cıvıl konağında şimdi dudaklar kilitli. Herkes suskun ve düşünceli. Konuşan, dillerden çok gidip gelen ayaklar, alıp veren eller, bakışıp anlaşan gözlerdir. Ebu Talip hasta. 87'lik ihtiyar çınarın bu defa yenik düşeceği o kadar belli ki.
Aralarında Ebu Cehil'in de bulunduğu müşrik mümessilleri hastanın evindeler.
Geçmiş olsun ya Ebu Talib. Ölüm deşiğinde bulunan cümlemizi korkulara sevk ediyor. İstikbalden ürküyoruz. Yeğeninizle aramızdaki ihtilaf malum. Ölmeden evvel bu meseleyi çözmelisin. Onu da buraya çağır. Hakem o. Aramızı bul. Kimse kimseye karışmasın. Onlar kendi yolunda, biz kendi yolumuza gidelim.
Ecel geldi dayandı. Sırtımı yere verdi. Misafirimle bile ancak başım yastıkta konuşabiliyorum.
Kendinizi yormayınız ya Ebu Talip.
Muhammed, emin insan. Şuna kesin olarak inanıyorum ki milletimizin fakirleri, kimsesizleri, köylüleri süratle ona bağlanacaklar. Çevre ülke insanları da Müslüman olacak. Kureyş'in ona tabi olmayan seçkinleri, zenginleri rezil olup sürünecekler. Sağ kalırsam yeğenimi bütün tehlikelerden korumayı sürdüreceğim. Tavsiyem o ki siz Muhammed'e sahip çıkınız. Muhammed'i buraya davet edin.
Büyük peygamber içeri girince amcasının yanı başına oturdu. Müteessir olduğu mahzun yüzünden anlaşılıyordu.
Gördüğün gibi senin baş düşmanların ve kavmimizin beyleri buradalar. Benden sonra vaziyetin daha da kötüleşeceğinden endişeliler. Bu sebeple sen hayattayken kardeşinin oğluyla aramızı bul. Herkes dininde kalsın. Taraflar yek diğerine müdahale etmesin. Teklifini yapıyorlar. Hakem ol, vereceğimizi verelim, alacağımızı alalım diyorlar.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümkün dedi. Onların benden almalarını istediğim sadece bir cümle. Eğer bu cümleyi kabullenirlerse araba da Arap olmayana da hakim olurlar.
Hepsi bir cümle mi?
Aman şunu söyle. Biz ona 10 cümle daha ilave edelim.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem barış şartı olan maddeyi açıkladı. La ilahe illallah diyerek Allah'a ibadet edecek, putlardan vazgeçeceksiniz.
Ey Muhammed! Sen şu kadar Tanrı'yı bir tek ilah mı yapacaksın? Şaşılacak şey.
Ey yeğenim! Şartın hak ve hakikate uygun. Kabulü mümkün şeyler söyledin.
Amcasının bu konuşması Resul aleyhisselamı sevindirdi. Amcacığım, öyleyse sen la ilahe illallah de. De ki kıyamet günü şefaatçin olabileyim buyurdu. Ve ısrarla aynı sözü tekrarladı.
Eğer yaşlandı da bunadığından Müslüman olduğu veya ölümden korktuğu için Müslüman olduğu demeseler senin dinini kabul ederdim. Ama arkamdan böyle konuşmalarından korkarım. Onun için kelime-i şehadet getiremem.
Sevgili Peygamberimiz davetini bir kere daha yaptı. Amcacığım, la ilahe illallah de. Ahirette mümin olduğuna şahit ve şefaatçin olayım.
Ey Ebu Talib! Yoksa milletinin dininden vaz mı geçeceksin?
Boşuna yorulmayın. Ben eski dinim üzere öleceğim. Milletimin yolundan ayrılamam. Müslüman olursam Kureyş kadınlarının elinde büyüttüğü birine tabi oldu diye arkamdan gülmelerinden korkarım.
Az sonra Ebu Talip bir şeyler mırıldanarak son nefesini verdi.
Onun 87 yaşında bu dünyadan göç ettiği gün, sevgili peygamberimiz 49 yaşından 8 ay 11 gün almışlardı.
Peygamberlik vazifesinin 10. senesi, Hayrül Beşer'in elem ve keder günleri oldu.
Hatice validemiz ölüm döşeğinde. başında sevgili kızları Fatıma radıyallahu anha ve Efendimiz. Mübarek peygamber 24 yıllık hayat ve dert arkadaşı, en yakını ve en sevdiğini kaybetmenin kederiyle gözyaşlarını zapt edemezken zevcesini sena buyuruyor. Ey Hatice! Sen bütün kadınların seyyidesi ve üstünü ve mümine hatunların en eftalisin. Cennet seni kabul için hasretle bekliyor. Yüzü daha aydınlık, daha nurlu. Cennetteki mekanını görüyor olmalı. Biraz sonra annemiz bu fani dünyaya veda ederek sonsuzluk alemine göçtü. İnşallah mahşerin o ana baba gününde şefaatçimiz olur.
Bu iki sevgili insanın ölümleri kısa zaman aralıklarıyla oldu. İki destekçi, iki yakın dostun peş peşe gidişi sevgili peygamberimizi derinden yaraladı. Ve bu sebeple bu seneye Senetül Hüzn, Hüzün Yılı ismini verdiler.
TGRT'yi dinlediniz. Yeni bir programda buluşalım. Allah'a ısmarladık.